Başka bir eğlence içiyorum gönlümce, hayat güzel sevince patlat bir şarkı.
Bugünkü konuklarımız benim için çok çok çok çok çok önemli. Şimdiye kadarki en önemli konum diyebilirim. Çünkü bir defa çok tanınmış kişiler. Ben çok iyi tanıyorum. 40 senedir. Ayrıca çok da tanıyan var tabii. Benim çok yakınım olur kendileri. Aslen yakınımdır. Annem ve babamı bugün konuk ediyoruz. Şimdi ne alaka demeyin. Tanımayanlar tabii bilmiyorlardır ama kendileri benim yaşımdan daha fazla müzisyen. Dolayısıyla bu programı konuğu olmak için aslında en esaslı kişiler. Müzisyenleri konuk ettiğimize göre onları tabii ki konuk edecektik ama ben istedim ki birazcık böyle bir program bir yere gelsin. Bir 8-10 program yapalım, ondan sonra onları konuk edeyim. Şöyle biraz palazlanalım. Ve nitekim gün geldi çattı diye düşündüğüm için onları konuk ettim. Tabii şimdi insanın annesiyle babasıyla da böyle program yapması bir enteresan, yani röportaj yapması filan. Hoş geldiniz diyeyim size. Zaten benim için hoşsunuz da programa hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhaba. Herkese sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz buradan bizi dinleyenlere. Hoş bulduk Didem'ciğim. Didem de benim kızım. Ben babasıyım. Benim de annesi. Merhaba dedi sizlere. Evet, bizler kızımızla gurur duyuyoruz. Gerçekten.
Teşekkür ederiz.
İyi yetiştirdiğimizi sanıyoruz. Çok güzel.
Bazen şikayet etseler de.
Çok güzel programlar yapıyor. Evet. Dediğim gibi kendisiyle gurur duyuyoruz.
Bir dakika, ben lafını keseceğim. Annem babam dedim ama adınızı söylemedim. Ben biliyorum ya adınızı. Sevinç Ender Kasal çifti. YouTube'dan özellikle bakarsanız zaten Sevinç Ender Kasal diye muhtelif videolarına denk geleceksiniz. Özellikle ben yine lafa girmiş oluyorum tabii bu arada ama özellikle Bodrum yöresi türküleri başta olmak üzere diyeyim, Ege türküleri, daha geniş repertuarı babamın ve annemin, özellikle babamın. Çünkü esas ilk, neyse ya sen kendini anlat hadi, ben başladım senin adına gidiyorum çünkü. Dur ama bir dakika, bir tane şarkı dinleyelim mi senden, ondan sonra başlayalım muhabbete.
Tamam.
Hangi şarkıyı dinleyelim? Dur, açılış şarkımız şey olsun o zaman ya, Çökertme tabii. Çökertelim bir.
Tamam. Sevinç Hanım'la birlikte seslendirelim. Çökertmeden çıktım daha dedim.
Ama bundaki nüansı bir anlatır mısın lütfen? Öyle girelim şarkıya.
Şimdi biraz Çökertme türküsünden bahsedelim o zaman.
Ondan öyküsünde... bahset ve ondaki bu herkesin bir yanlışı var söyledikleri. Onu da bir kısaca düzeltelim. Evet. Hemen şarkımızı dinleyelim.
Evet. Şimdi 1900 yılların başında Osmanlı döneminde geçer olay. O tarihlerde tütün ve sigara kaçakçılığı birçok insanın geçim kaynağıydı.
Hala öyle diyebiliriz belki.
İstanköy'den Bodrum'a Halil de bu kaçakçılıkla geçinen kişilerden birisiydi. Esas Halil'in kökeni Yörük. Yörük. Halil aynı zamanda biraz kabada birisi. Fakat halk tarafından da aynı zamanda çok sevilen birisi. Çünkü hep böyle fakire, fukaraya kol kanat geren, onları maddi manevi kollayan bir tip. Bu tütün ve kaçakçılıktan içeri giriyor. O içerideyken Halil'in kız kardeşinin ırzına geçiyorlar.
Ha, tamam.
O hapisteyken.
Tamam.
Irzına geçiyorlar. Sonra hapisten çıktıktan sonra da Halil o kız kardeşinin ırzına geçenleri öldürüyor. Ondan sonra kaçmaya başlıyor.
Kan davası muhabbeti dönüyor tabii ortalıkta bu sefer.
Kaçmaya, hani jandarmalar, kolcular, eski adıyla kolcular. Şimdiki jandarmalar Halil'in peşine düşüyorlar. Fakat Halil'i uzun süre yakalayamıyorlar. Çünkü Halil halk tarafından çok sevilen birisi olduğu için halk hep bunu kaçırıyor oradan oraya. Haber veriyorlar, işte kolcular geliyor, kaç. Ya da kolcular geliyorlar, saklıyorlar, yok diyorlar falan böyle. Ama uzun süre yakalanmıyor. O yörenin kaymakamı da Halil'in sevgilisi olan Gülsüm'ü bir düğünde görüyor ve ona aşık oluyor. Ondan sonra özellikle hani ama Gülsüm Halil'i sevdiği için tabii kaymakama yüz vermiyor. Bu nedenle kaymakam özellikle Halil'i yakalamak için birçok tuzaklar kurmaya başlıyor. En sonunda yine bir baskını duyunca Halil Yorgi isimli bir kaptanın teknesiyle İstanköy'e kaçmayı planlıyor. Fakat kaymakamı ve işte onun elemanları neyse artık Yorgi'yi de daha önceden kafa kola almışlar. Yorgi kaçmaya kalkarken Yorgi'nin teknesiyle haber alıyorlar bunun kaçacağını. Kaymakam pusu kurduruyor. Yorgi'ye diyor ki sen diyor bunu İstanköy'e götürüyormuş gibi tekneye bindir.
Başka bir.
Bunlara uyku ilacı ver. Hani böyle nasıl şimdi içecekler onlar teknede. Sen uyku ilacı koy. Onları İstanköy yerine Bitez Yalısı'na getir. Biz orada onları kıstıralım, öldürelim diyorlar. Tekneye biniyorlar. Yalıkavak'tan biniyorlar. Yalıkavak'taki çökertmeden.
Çökertme şimdi, koyundan.
Hemen kısa bir parantez açalım. Çökertme Yalıkavak'ta var, Bitez'de var, Gümüşlük'te var. Değişik yerlerde çökertme var. Bu çökertmenin anlamı harman yeri, deniz kenarlarında, deniz kenarlarında eskiden başaklar, buğdaylar develere çiğnetilerek böyle en çok rüzgar alan deniz kenarlarıdır. Bu deniz kenarlarında develere çiğnetilerek harman yeri, şu hani şu andaki yani bizim daha çok bildiğimiz harman yeri olarak kullanılan yerlere eskiden çökertme deniyor.
O yüzden bir tane çökertme yok tabii. Yani bu işin yapıldığı her yere çökertme deniyor. Tabii,
Yalıkavak'taki çökertmeden çıkıyorlar. Şu andaki Gökova'daki çökertme köyü ile alakası yok yani.
Tamam.
Onu da başında belirtelim. Bu Yalıkavak'taki çökertmeden çıkıyor. Çıkıyorlar yola. Tekne, Yorgi tekneyi Aspat'a doğru sürüyor. Yani şimdi Turgut Yalıkavak'tan çıkınca Turgut Gümüş, Turgut Reis ondan sonra da Aspat vardır.
Asfalt değil ama değil mi işte?
Aspat, P ile. Aspat.
Aspat bir koyun koy adı. Evet. Koy adı. Bu türküde hani Aspat değil, değil asfalt hiç.
Asfalt hiç değil. Yani. O zaman asfalt mı var ya? Yanlış söylüyorlar. O Aspat'ı bilmedikleri için anlamını asfalt deyip geçiyorlar. Evet. Onların yakıştırdıkları bir sözcük. Bazı sanatçılar bunu maalesef üzülerek söylüyorum. Aslında öğrenemeden asfalt deyip geçiyorlar. Oradan Aspat'a doğru gidelim diyor Yorgi. Çünkü dalga var diyor. Yan verirsek batabiliriz. Çünkü tekneler küçük. Bunlar kamerada arkadaşı İbrahim Çavuş, Gülsüm ve Halife. Üçü içiyorlar. Ondan sonra peki diyor kaptan sen bilirsin diyor. Aspat'a doğru yola çıkıyorlar. İşte Turgut Reis'ten sonra sola doğru Aspat. Ondan sonra da Ortakent Bites
evet.
Koyu. Bunlar İstanköy'e gidiyoruz diye bir de hem içkinin hem uyku hapının verdiği uyuşuklukla bunlar olayın farkında değiller tabii. Kendilerini İstanköy'e gidiyor sanıyorlar. Halbuki Yorgi onları Bites koyuna götürüyor.
Vay namussuz Yorgi. Sattı arkadaşlarını.
Ondan sonra da o Bites'le de o zamanın kolcubaşı Barkalar'ın Ali'si. Kolcubaşı o dönemde Barkalar'ın Ali'si orada ona tuzak kuruyorlar. Tekne Bites'e gelince kendi teknelerini buna yanaştırıp tekneyi basıyorlar. Çıkan çatışmada İbrahim Çavuş ölüyor. Halil de ağır yaralanıyor. Bunu alıyorlar Bodrum'daki eskiden şu anda resim sergisi açılan kalenin girişinde bir böyle taş bir şey yer vardır.
Hafif yer altına doğru böyle.
Hafif yer altına doğru.
Bir iki basamakla aşağı iner.
Evet. Orası eskiden zindanmış. Kalede zindanlar varmış. O zaman eskiden kale askerler kullanıyormuş ve yani bir nevi hapishane gibi de kullanılıyormuş. Oraya atmışlar Halil'i. Ondan sonra Halil herkese tehditler savuruyormuş tabii. Yaralı olmasına rağmen sizi ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan. Bunlar korkmuş. Kolcular kaymakama demişler, kaymakam bey bu bize böyle böyle vallahi bir kurtulursa hepimizi mahveder falan. Kaymakam da o zaman gece gidin demiş. 8-10 kişi. Öldürün onu demiş.
Vay be.
Gece.
Cinayet.
Gece basıyorlar tekrar şeyi.
Zindanı.
Zindanı. 8-10 kişi üzerine yüklenerek Halil'i orada öldürüyorlar. Ertesi günde iskele meydanında herkese ibret olsun diye leşini yani ölüsünü meydanda herkese gösteriyorlar.
Vay be.
Ondan sonra Gülsüm aynı zamanda müzisyen.
Ne büyük barbarlıkmış yalnız.
Çalgıcı Gülsüm. Ve Gülsüm'ün kendisinin yaktığı söylenir.
Bu türküyü.
İşte olay çökertme türküsü bu olay üzerine yakınlı söylenmiş bir Bodrum türküsüdür.
Daha türkülerin hikayelerini dinleyeceğiz. Şimdi bu çökertmeyi bir dinleyelim sizden o zaman. Sevgili Sevinç Ender Kasal çifti, sevgili annem ve babamdan güzel bir şekilde, doğru bir şekilde dinleyelim. Hikayesini dinledik, şimdi şarkıyı dinliyoruz.
Halilim, aman başım selamet. Çökertmeden çıktım da Halilim, aman başım selamet.
Bitez'de yalısına varmadan Halilim, aman koptu kıyamet. Bitez'de yalısına varmadan Halilim, aman koptu kıyamet.
Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet.
Burası da aspatı değil Halil'im, aman Bites yalnızsın. Ciğerime ateş saldı, aman boşun
yaramsın. beni çökertme varanı. Gidelim gidelim Halil'im çökertme varanı.
Doğucular görürse Halil'im nerelere kaçar.
Kurşun saçalı teslim olma yalım Halil'im aman kurşun saçalı.
Burası da asfalt değil Halil'im aman bitmez yalnızsın. Ciğerime ateş aldın aman kurşun.
Sağlık. Çok teşekkür ederiz. Daha anlatacağın çok türkü hikayeleri var. Ben biliyorum çünkü Bodrum türküleri üzerine özellikle ekstra bir araştırma grubu kuruldu değil mi? Biraz ondan bahseder misin bize?
Şimdi bu benim bir projemdi. Yıllardan beri yani projemdi. Ben çünkü doğma büyüme Bodrumluyum. Bodrum'un yerlisiyim. Babam küçük yaşlarda 6 yaşında Girit'ten gelmiş. Annem Orta Kentli.
Tabii benim de babaannemle dedemden bahsediyorsun
tabii,
bu arada.
Tabii tabii. Yani bizim tüm sülalesi buraya yerleşmiş babamın. Annemin tüm sülalesi zaten burada. Biz küçüklüğümüzden beri hep Bodrum türküleriyle büyüdük. İlkokulda, ortaokulda hep bize Bodrum türkülerimizi öğrettiler. Bunun yanı sıra Bodrum türkülerinin yanı sıra Bodrum kendimize özgü bir halk oyunlarımız var. Bodrum oyunları.
Ki ben bunu güzel oynarım.
Tabii sen de
övmek gibi olmasın.
Sen de tabii halk oyunlarını oynadığın için öğrendin biliyorsun. Ama Bodrum yöremizin bir ilginç tarafı vardır. Kendisine özgü bir ritmi vardır. Bu Muğla'nın bir ilçesi olmasına rağmen Muğla'nın da çalınıp söylenen türkülerden daha farklı bir ritmi vardır. Çok ilginçtir. Fethiye'de farklıdır mesela.
Muğla çok enteresan yalnız. Hani çok büyük bir il değil. Türkiye'de çok daha büyük iller var. Ona ama rağmen
üç ayrı kültür.
Evet, o kadar değişik kültürleri var ki birbirinden farklı ve hiçbiri de birbiriyle bağlantılı da değil yani.
Değil.
Fethiye bambaşka, Bodrum
işte,
bambaşka.
Fethiye Teke yöresinden.
Tabii o oradan etkilenmiş.
Etkilenmiş.
Daha hareketli.
Muğla Ege'nin iç Ege'den etkilenmiş. Bodrum'sa biraz İstanköy kokuyor.
Ada, değil mi? Koku var.
Çünkü biz İstanköy'e Velodos'la gidiyoruz programlara. Oradaki çalınan türkülerde, şarkılarda 9-4 ritmi kullanılıyor.
Ya Bodrum'da da var ve işin enteresan tarafı 9-4'lük deyip geçmemek lazım. Şimdi müzisyen arkadaşlar anlarlar bu şeyleri. Sıralama da farklı.
Vurguları diyelim.
Ha, vurguları da farklı.
Vurguları da farklı. Yani
üçlük başta olan var, sonda olan var.
Ortada olan var.
Ortada olan var.
Tabii.
Ve çok enteresan, şimdi ben düğünlerde de fark ediyorum. Kendim de çalıp söylerken sen de mutlaka fark ediyorsundur. Normalde müzikle alakası olmayan, müzik kulağı olmayan birisi çıkıp oynamaya başlıyor diyelim ki. Hata kaza ritmi kaçırdın. Ki onun öyle bir ritim kulağı yok adamın, normalde oynayan kişinin. Ama oynayamıyor arkadaş o ritmi kaçırdığın anda.
Oynayamaz. Çünkü vurguları yakalamak lazım. Vurguları farklıdır. Yani 9-4 dediğimiz 9-8'in yavaşlatılmış gibi. Bizim halk türkülerimizde 9-4 formatında çok türkümüz var. Ama bizim tek farkımız vurgular farklı. Vurgular farklı. O yüzden tutturamaz.
Evet.
O yüzden tutturamaz.
Mesela bunlara bir örnek, hangi türkün var onu bir
çalalım. Şimdi üçlemesi başında olan mı, ortasında olan mı, sonunda olan mı?
Ortasında olan, çünkü genellikle başta ve sonda duyuyoruz. Yani başka yörelerde falan da olabiliyor ya da başka tip türkülerde, ama ortada olan pek yok. Ortada olan hangisi mesela, ona bir örnek çalalım mı?
Ortada olanlardan Çatal Çam'a kurşun attım geçmedi.
Hah.
Nazlı Yare.
Ki ben çok severim o türküyü de.
İçmedi.
Tamam.
Diye bir türkümüz var. Onun ortadadır üçlemesi. Onu bir dinleyelim isterseniz.
Tamam.
Söyleyelim. Konuklarımız da dinlesin.
Vallahi bu türküler dinle bitmez, ama ben bugünkü programı Bodrum türküleriyle doldurmayı düşünüyorum. Çünkü insanlar Bodrum'a turistik olarak geliyorlar, gezmeye geliyorlar vesaire, ama Bodrum'un bu tarafını pek aslında bilmiyorlar. Birçok kişi diyelim, o turistik anlamda gelen birçok kişi Bodrum'un bu tarafıyla pek karşılaşmıyor. Ya Bodrum'a yerleşmiş uzun süredir yaşayanlar karşılaşıyor, ya da Bodrum'un yerlileri zaten biliyor. Ben Sevinç Hanım'dan birkaç bir şey rica edebilir miyim acaba Sevinç Hanım? Ben şimdi bak, senin türkü muhabbetine döneceğiz babacığım da, sevgili Ender Kasal diyeyim bu arada, hani adını da söylüyor arada bir. Annemden ben sizin şimdi magazinsel boyuta geçelim. Nasıl tanıştığınızı, aşk hikayenizi, kaç yıldır, nasıl bir birlikteliktir, nereden başlamış, nasıl devam eder, onları
Sevinç
dinleyelim.
Sevinç Hanım'dan dinleyelim o zaman.
Evet, lütfen.
Teşekkür ederim. Sıra bende.
Mikrofon sizde Sevinç Hanım, buyurun.
Efendim, 70'li yıllarda öğretmen okulunda.
Hani şu köy enstitülerinin devamı niteliğinde olan, herkesin çok yetenekli bir şekilde yetiştirildiği, çok donanımlı,
evet,
yetiştirildiği,
evet,
değil mi?
Evet. Ah ah. O bölümlere girmeyelim. Evet. Söz bitmez. İşte bitmez. O öğretmen okullarında 70'li yıllarda beraber okuduk. O benden 2 yıl öndeydi ama aynı yıllara denk geldik işte. Beraber okurken okul orkestrasında ben solistim. Ender Bey de davul çalıyordu. Davulcu. Kızını boş bırakırsan işte ya davulcu ya zurnacı hesabı.
Bak, beni de boş bırakmışsınız.
Evet, öyle tanıştık. Okuldan sonra evlendik. Kaç yıl oldu bilmiyorum. Boş ver.
Hiç karıştırma.
Hiç karıştırma. 41 herhalde, 41.
Maşallah yılı olmuş sizin.
Evet, 41 yıl oldu. Öyle tanışmamız. Müzik öğretmenlik kısa bir dönem. Belli dönemlerde öğretmenlik, yani başında öğretmenlik yaptık.
Okulun bu arada orkestrası vardı değil mi? Orkestranın adı neydi?
Önce okul orkestrası olarak başladı ama sonra dışarıda tekrar bu orkestra devam etti ve Nazilli Öğretmen Okulu'da okuduk ikimiz de. Şölen Orkestrası diye devam etti. O bölge çok iyi bilir. O dönemlerde herhalde bizim sünnetini yapmadığımız çocuk, evlendirmediğimiz, nişanlandırmadığımız genç kalmamıştır. Herhalde %90 o bölümün düğünlerini, nişanlarını, güzel günlerini yapmışızdır. Eğlence gecelerini yapmışızdır. Başımızda da çünkü müzik öğretmenimiz vardı. Çok ciddi, gerçekten çok iyi elemanlarla beraber
sevgili
devam
Lütfi
ettik.
Selek hocamız da,
evet,
buradan
Lütfi
selamlıyoruz.
Selek hocamız. Sevgili Lütfi Selek hocamız. Hatta onun adına da bir orada
kültür sarayı yapıldı.
Kültür sarayı yapıldı. O bizim gururumuz. Diğer öğretmenlerimiz, yani hepsi öğretmen okulu mezunu olmak ayrıcalıklı. Herhalde onun verdiği biraz da ne diyeyim ona, kariyer değil, onur diyeyim ben ona.
Evet.
Onurla bu işi devam ettirdik. Nazil'de uzun süre devam ettik. Ondan sonra öğretmenlik bitti, ayrıldık öğretmenlikten. Müzik devam etti. Müzikle beraber de işte bu yıllara kadar geldik.
Beraberim Kuşdur'da.
Tabii. O arada Kuşdur'da, Kuşadası Kuşdur'da. Benim öğretmenlikten,
çocukluğumun geçtiği yer.
Evet. öğretmenliğin döneminde Kuşdur'da yazları çalışmaya başladık.
8 yıl Kuşdur'da kaldık.
8 yıl.
9 yıl.
9
yıl. 9
evet,
yıl. Yazımızı orada
yaz,
geçirdik.
Evet, yaz.
Hele senin hem tatil, hem evet, çalışma.
Kardeşinin de seninle beraber.
Evet, duyguyla beraber.
En güzel günlerimiz çok, çok orada geçti.
O, herhalde orası çok şanslı bizim çocuklardan için biriydik biz,
evet,
o yüzden.
Daha önce hep orkestra çalıştık ama Kuşdur'da ilk defa tek başımıza.
Evet.
Önce
Sevinç Ender olarak
tabii,
çıktınız.
Önce Ender yaptı. Sonra ben katıldım onun yanına falan ama bizim için müzik hayatımızda çok önemli yeri var. Hatta
tamam, biz de, o zaman yine sizden güzel bir şarkı daha dinleyelim. Yine bir Bodrum türküsü olsun mu?
Yok, bir Muğla türküsü söylesin.
Tamam.
Sevinç Hanım'dan dinleyelim bu sefer. Ferahi'dir kızın adı Ferahi.
Ferahidir kızın adı.
Babacığım.
Efendim.
Ben sizde şöyle şeyler hatırlıyorum. Siz bu işi 40 küsür yıldır yaptığınız için. Toplam kaç yıl oldu şimdi? 45 yıl mı oldu? Yani
müziğe başladım.
Tabii tabii. Müzik okulundaki öğretmen okulundaki başlangıçla beraber kaç yıl oldu? 45?
46.
45-46. Şimdi sen düğün işini kaç yıldır yapıyorsun? Onu da 40 yıl oldu değil mi? Şölen Orkestrası'nın başlangıcıyla.
Hayır, bizim ilk profesyonel olarak orkestra kurmamız 1974.
Bodrum'a. Aman yarabbi.
Bodrum'da. Daha öğrenciydik. Yazın hem Bodrum'da tatil yapalım. Tatil yapalım hem de çalışalım diye öğretmen okulundaki arkadaşlarla beraber Bodrum'a geldik. Orada o orkestra Halikarnas diye bir grup kurduk.
Hmm.
Düğünlerimizi, ilk düğünlerimizi Bodrum'da yaptık. Ben davul çalıyordum o zaman. Foto Esmer diye bir abimiz vardı. O da solistimizdi. 4 kişi bizdik, bir de o 5 kişiydi. İlk profesyonel düğün başlangıcı o yıl.
Tamam, şimdi bu kaç nesil yapar? Nereden baksan 2-3 nesil yapar. Şöyle, senin düğünlerde ben biliyorum. Şimdi birisi karşına geliyor senin. Anlatsana sen onları.
Ya tabii 42 yıl dile kolay. Bazı düğünlerde biz tabii sadece Bodrum'a değil, Nazilli ve çevresinde, Aydın'da, Denizli'de, tabii canım, öğretmenlik sizin yıllarımızın şölen olarak da
yani çerçeve de geniş. Muğla, Marmaris, Fethiye, nereye kadar gittiniz? Güneyde Antalya'ya kadar gittiniz.
Tabii Antalya.
Kuzeyde İstanbul'a dahil gidiyorsunuz.
Tabii
Bursa, olunca Bursa, İstanbul, İzmit, oralara gittiniz. Yurt dışında gittiniz mi?
Tabii Kos ve İstanköy programlarına çok gidiyoruz.
Rodos.
Rodos ve hı-hı, İstanköy, Kos yani. Şimdi tabii özellikle o bölgede daha önce Aydın bölgesinde çok ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yine bir düğüne gittik. Düğün sonunda böyle saçları biraz dökülmüş, yanında 20 yaşlarında falan olan bir genç kız geldi yanımıza. Merhaba Ender Bey dedi. Merhaba dedim. Siz beni hatırlamazsınız ama dedi, ben sizi hiç unutmadım dedi. Sizin düğününüzü yapmıştık dedim. Hayır dedi adam. Bir yakınızın düğünü mü yapmıştık o zaman dedim. Hayır dedi adam, gülümsedi. Siz benim sünnetimi yapmışsınız. Başladım ben kahkahalar. Dedim siz ne diyorsunuz ya? Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet ciddiyim Önder Bey dedim. 77 senesinde sünnetini yapmışız düşün.
Adam... Ya. 20 yaşında da kızı var.
Evet.
Kızının da çocuğunun neredeyse sünnetini yapacaksınız falan. Öyle şeyler de oluyor değil mi?
Tabii. Yani artık bunlar çoğalmaya başladı. Biz birçok kişinin düğünü yaptık. Hı hı. Sonra çocukları oldu. Sünnetini yaptık.
Evet.
Büyüdüler. Evlendi dediğimiz kişinin çocuğunun düğününü yaptık.
Evet.
Şimdi torunlarının sünnetlerine başladık evlendiklerimiz.
Neyse biz yetiştik. Kalanları toparlayalım biz de arkanızdan. Biz de annemle babam 45 senedir bu işi yapıyorlar. Biz de ben zaten hani birçok kişi der ya doğduğumdan beri sahnelerdeyim diye. Ben gerçekten doğduğumdan beri sahnedeyim. Annemin babamın mesleği dolayısıyla. Bir de ikisinin de bu işi yapıyor olması tabii ki ayrıca bir fırsat verdi bana diyeyim. Dolayısıyla ben de 15-20 senedir Kerem'le beraber bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Bizim de inşallah öyle hikayelerimiz olacak ileride. Bir 15-20 yıl sonra da biz diyeceğiz öyle. Biz de sizin düğününüzü yapmıştık da torunu da düğününü yapıyoruz da çocukların sünnetini falan filan diye anlatırız. Bizim de Facebook'ta sayfamız var, onu da arada bir söylüyorum yine söyleyeyim. Büyük harflerle Didem yazınca sayfa olarak baktığınızda ya da @didemmüzik diye bakarsanız küçük harflerle @didemmüzik Facebook'ta sayfamız var. Oradan muhtelif Twitter'daki vesaire sayfalarımızı da zaten ulaşabilirsiniz. Babamın da YouTube'da çok videosu var değil
evet,
mi?
Ender Kasal olarak girerlerse YouTube'a Ender Kasal orada 50 civarında türküm var.
Hı hı. Bu arada düğünlerde yani esasen düğün zaten altyapısıyla babam müzik hayatı başlamış. Sonra mekanlarda da olmuş bir dönem. Bodrum'a ilk geldiğiniz zamanlarda evet. Mekan müzisyenliği oldu.
Biz ondan 88'de sonra... Bodrum'a geldik işte. Öğretmenliği bıraktık. 88'de Bodrum'a geldik. O yıllarda 3-4 yıl işte ilk Han Restoran'a geldik. Bodrum'da Han Restoran vardı. O zamanlar çok meşhur bir müzik oldu.
Zeki Müren'in hani
evet,
sürekli geldiği yerde o zaman.
Paşamızın, biz paşa derdik rahmetli Zeki Müren'e. 88'de her gün bizi dinlemeye gelirdi Zeki Müren. Hatta onun bir özel sandalyesi vardı. Her gün oraya gelir oturur. İşte gelenler hep onlara Zeki Müren'le resim çektirirler falan. Paşam ne olur bize işte bir şarkı söyle falan. Paşa tabii söylemez. Ama bütün yaz boyunca, sezon boyunca 3 veya 4 defa garson gelir bana der ki Ender abi paşa mi üzerinden bir uşak taksim yapsın diyor derdi. Ben utta çalıyorum çünkü. Hı hı. Türk sanat müziği de söylüyorum. Ben hemen utta bir mi üzerinden bir uşak taksim yapardım. Paşa oturduğu yerden o gür sesiyle söylemeye başlar.
Mikrofon var mı?
Yok. Ha. Sandalyesinden. Tabii onun sesini duyan herkes böyle çıt. Salon bir anda sessizliğe bürünürdü. Paşa şarkıyı söyleye söyleye gelir. Tabii ben önceden mikrofonu falan hazırlardım onun. Hemen eline mikrofonu verirdi garsonlardan birisi. Hazır beklerdi orada. Ona 3-4 defa eşlik etmek nasip oldu. Nur içinde yatsın. Çok iyi görüşürdük. Bizleri çok severdi. Hatta senin kardeşin Duygu'yu da o zamanlar daha ilkokula gitmiyordu. 5 yaşlarındaydı. O da her gün program yapardı. Şarkı söylerdi. Hatta biraz gecikse garsonuna haber gönderdi. Söyleyin şu Ender'e Duygu'ya söyletsin. Duygu'yu dinlemek istiyorum ben derdi.
Peki ben neredeydim o ara?
Vallahi hatırlamıyorum Didem ya.
Hayır Zeki Müren yanlış ata oynamış yani.
Hatta bir ara gazeteciler gelmişti. Onlara bahsetmiş. Demiş ki ya şu Ender'in kızı muhteşem. Bu ileride büyük yıldız olacak diye.
İşte o yanlış ata oynamış. O bendim aslında. Duygu'nun şu anda müzikle pek ilgisi yok. Öyle.
Ve gazetelerde ertesi gün manşet Zeki Müren geleceğin yıldızını keşfetti diye.
Hatırlıyorum o manşeti, hala duruyoruz.
3-4 gazete bir gazete manşet atmıştı. Diğer göz küçük, daha küçük. Kimisi tam sayfa, kimisi yarım sayfa, kimisi daha küçük şeylerde böyle. Hep o haberi vermişlerdi. Sonra bütün şeyciler, kasetçiler, o zaman hani kasetçi deniyordu. CD firmaları, kaset firmaları peşimize düştü. İşte illa Duygu'ya albüm size yapalım, albüm yapalım falan. Biz tabii kabul etmedik. Çünkü daha çok küçüktü Duygu. Kabul etmedik. Ama dediğin gibi maalesef Zeki Müren yanlış ata oynamış.
Şimdi ben burada diyeceğim ki ben bir şey söyleyeyim ama siz varken ben söylemeyeyim hiç. Haddim olmaz diyeyim. Ben yine sizden bir tane Ege türküsü isteyeyim. Bodrum türküsü mü olsun, Ege türküsü mü, ne söyleyeceğiz şimdi?
Fark etmez. Ne söyleyelim sen bilirsin.
Ormancı olur mu, ormancı? Yine herkesin bildiği olur, bir olur. Türkü olsun.
O, Muğla türküsü biliyorsun. Muğla türküsü. Kemancı, evet. Tahir'in, evet, bestelediği bir Muğla türküsü. Onu Sevinç'le beraber söyleyelim.
Tamam.
Köyün iki gencine
Valla muhabbet güzel, şarkılar güzel, bu program bitmez ben sana söyleyeyim.
Evet.
Senin sahnelerde var mı böyle başından geçen enstantaneler, güzel, değişik?
Valla tabii çok olaylar oldu, hani güzel olaylar oldu, bazı tatsız olaylar da oldu. Konuklarımıza ilginç gelebilir. Bir olayı anlatmak istiyorum. Şimdi bizim bu yöremizde ismen çağrılır yerli oyunlarda.
Tabii. Yani Ahmet Mehmet çıksın şunu oynasın denmedikten sonra Kerimoğlu çalarken o Ahmet Mehmet çıkmaz. İlla Ahmetciğim hadi Mehmetciğim.
Evet, ismen
tabii,
çağrılır.
Tabii dersin öyle gelirler.
Çağrılır. İsmen kimleri çağırdıysan, bir kişi, üç kişi, beş kişi neyse onlar gelirler. Biz de yöresel oyunlarımızda oynarlar. Şimdi onlar oynarken başka birisi eğer oyununa katılmaya kalkarsa, hı hı, bu ortada oynayanlara büyük saygısızlık anlamına gelir. Bizim burada keymek derler buna.
Ha, keydirmek diyor, ona deniyor zaten değil mi?
Keymek derler. Heh. Sen beni nasıl keyersin? Şimdi bir gün bir düğün yapıyoruz. Bu yerli Bodrumlu birisinin ama komşusu Ankaralıymış. Bitişik komşusu Ankaralıymış. Ben iki kişiyi çağırdım.
Bizim adetleri de bilmiyor tabii o.
Bilmiyor tabii. Oynuyorlar.
Vay yavrum.
Oynuyorlar. İkisi oynuyor. Ankaralı çıktı onlarınla beraber oynamaya. Allah dedim ben. Şimdi içimden bir şey çıkmasa var dedim, marazat. Bir kavga falan. Çünkü saygısız gitmiş oluyor oynayanlara. Ama adam Ankaralı, ne bilsin.
Ne bilsin?
O, öyle şey olacağını. Adam bir döndü, iki döndü, oynamaya başladı. Ondan sonra oynayanlar bu adama bir giriştiler.
Piste, düğünün ortasında.
Piste. Sen biz oynuyorken niye çıkıyorsun?
Komşuları ayıyor.
Hayır, düğün sahibinin komşuları. Oynayanlar komşu değil. Onun kim olduğunu da bilmiyorlar. Yani...
Vah yavrum.
Bir kavga çıktı. Yani bizim düğünlerimize pek kavga çıkmaz ama... ama orada engel olamadım. Yani... Orada kesip siz lütfen oturun yerinize desem belki olmayacaktı.
Ona bu sefer ayıp olur. O da niye
ötekine
bu sefer
ayıp
beni
olacaktı bu sefer
der.
Ama yani böyle bir olay oldu. Bodrum'un adetleri, işte yöresel adetleri, güzel de var, çirkin de var. Yani aslında pek hoş değil bu bir şey.
Bir tane türkü dinleyelim senden. Yine yerlilerin çok oynadığı bir türkü. Kerimoğlu olur mu?
Kerimoğlu.
Ağır Kerimoğlu. Aslında iki tane Kerimoğlu var. Biri hızlı, evet. Kerimoğlu, biri ağır Kerimoğlu.
Şimdi hızlı Kerimoğlu Bodrum'a ait olan bir türkü.
Tabii doğru söylüyorsun.
9-4 formatında hareketli bir zeybek. Ağır Kerimoğlu dediğimiz Muğla yöresinin bir türküsü. O da 9-2'lik formatında, harmanda ritminde yani. O ritimde ağır bir zeybektir. Bizim Bodrum'daki Kıvrak Kerimoğlu ya da Hızlı Kerimoğlu dediğimiz, istersen söyleyelim.
Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bir tane Ağır Kerimoğlu'nu söyleyelim. Çünkü düğünlerde de genellikle öyle isteniyor ya. Önce Ağır Kerimoğlu, sonra Hızlı Kerimoğlu, Kıvrak Kerimoğlu. Öyle yapalım. Önce Ağır'ını, hemen arkasından Hızlı'sını dinleyelim.
Tamam.
küpesinin arası. Haydi lengde, haydi leng, yer kesin şu pisinin arası. Nerelerde bozulmuş kermolu kör arabın arası. Nerelerde bozulmuş kermolu kör arabın
araştırmalarımdan da bahsetmek istiyorum.
Tabii.
Ben bundan 6-7 yıl önce Bodrum türkülerimizi ve halk oyunlarımızı günümüze taşıyan ustalar diye bir belgesel niteliğinde bir program.
Çok güzeldi o bu arada. Çok güzeldi.
Hazırladık beraber. Ben Öner diye bir kardeşimiz vardı Bofat'ta. Bir de zaman zaman Akın Hoca da katıldı bizim çalışmalarımıza. Ondan sonra bu 1880 ile 1980 yılları arasında Bodrum'da müzisyenlik yapmış kadın çalgıcılar ve erkek çalgıcılar. Bunları araştırdık. Bunlar hakkında bilgi topladık. Bunların resimlerini bulduk. Ve bir belgesel nitelinde bir gece hazırladık. Ayrıca yine 60 yaş üzeri eskiden çok güzel oynayan erkekleri ve kadınları belirledik köylerde. Onlardan rica ettik. Onlar da geldiler sağ olsunlar. Bunları tanıttık resimleriyle. Tabii hayatta olanlardan bazıları vardı, birkaç kişi, çoğunluğu ölmüştü. bunların çocuklarına, torunlarına plaket verdik.
Ne güzel, ne mutlu olmuşlardır hatırlandıkları için.
Ama ne duygusal anlar yaşandı biliyor musun? Özellikle kadın çalgıcıların akrabaları. Çünkü eskiden kadın çalgıcılara hep böyle yani kötü veya hafif gözle bakılmış. Tabii. Bunları onurlandırınca nasıl duygusal anlar yaşandı biliyor musun?
Nerede yapıldı bu?
Oasis Kültür Merkezi'nde.
Bayağı da kalabalık oldu değil mi?
Ya ne diyorsun? Oasis Kültür Merkezi içerisinde merdivenler dahil artık sahnenin de yarısı diyeyim oturacak yer yoktu. Yetmedi. Hı hı. Biz dışarıya sinevizyon kurduk. Halk dışarıda giremeyen, halk dışarıda sinevizyondan izledi.
Of of of. Peki bunu izleyebileceğimiz bir yer var mı?
Tabii internette olması lazım. Analarla Bodrum diye bir site var.
Hı hı.
O sitede bir arkadaşımız onları yayınladı sanıyorum. O sitede olması lazım.
Evet, merak edenler oradan izleyebilirler.
Evet.
Biz senden var mı söyleyeceğin son bir şey? Son bir şarkı daha alalım.
Vallahi bir şey daha söyleyeyim. Ben Bodrumlu olarak Bodrum'u, kendi memleketimi çok seviyorum. Fakat bir şeye üzülüyorum. Herkes Bodrum'u tarihiyle, işte koylarıyla, deniziyle, diskolarıyla, eğlencesiyle,
gece hayatıyla.
Gece hayatıyla.
Evet, tabii daha ön planda maalesef bu
maalesef
konular.
Maalesef ben buna çok üzülüyorum. Kültürümüzü ön plana çıkaramamışız. Yani bugün Bodrum türkülerimizi maalesef Türkiye'yi tanıtamamışız. Ama halk oyunlarımızda bayağı ilerleme kaydettik. Halk oyunlarımızda Bodrum oyunları olarak Türkiye ve dünyada dereceler aldık. Ne hala güzel. Alıyoruz. Yani her yıl mutlaka Bodrum'un bir Türkiye birincisi çıkıyor. Ama ilkokulda, ama ortaokul gençlerde, ama halk eğitim bazındaki yarışmalarda, hı-hı, mutlaka bir Türkiye birincisi çıkıyor hep Bodrum'da.
Güzel. Kötünün iyisi diyelim ama daha fazlası yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir.
Evet. Yani bu konuda belediyenin ve diğer yani Bodrum'daki resmi kurumların yeterince kültürümüze yer vermediğini veya değer vermediğini düşünüyorum.
Turistik açıdan daha çok tanıtılıyor Bodrum'da o, evet, yüzden. Evet. Biraz daha kültürel açıdan tanıtılması, yemekleriyle, müzikleriyle, geçmişiyle, tarihiyle.
Kültürü biraz eksik kalıyor.
Evet. Kıyafetleri de öylesine.
Evet.
Yöresel kıyafetlerimiz var. Bunları tabii ki tanıtılmasını daha çok isteriz ama bu konuda belediye ya da resmi kurumlardan çok ben Bodrum halkını hep pasif buluyorum açıkçası. Bodrum halkının öncelikle sahip çıkması lazım ki resmi kurumlarda daha fazla sahip çıksınlar, tanıtsınlar.
Yani ben halk olarak sahip çıktıklarına inanıyorum. Çünkü mesela bizim düğünlerde yerli oyunları bilmeyen bir müzisyeni tutmazlar.
Tutmazlar.
Mutlaka.
Bize bazen soruyorlar mesela hani bizi daha önce tesadüf edip dinlememiş olanlar, işte yerli havaları biliyor musunuz? Bilmiyor olsak 15-20 yıldır hayatta bu işi yapamayız. Üstelik diyorum ki babam Ender Kasal, yani bilmememiz mümkün değil. Tabii ki biliyoruz. Gerçekten öyle yani. Yerli, sen düğüne başlıyorsun mesela. Oo, cazlar, latinler, onlar bunlar yapıyorsun falan filan. Kerimoğlu var mı? Yoksa bitmiştir zaten. Orada sıçtın yani. Kurtuluşun yok. O düğün ağzınla kuş tutsan olmamıştır yani o düğün. Orada bir Kerimoğlu'nu yani, söyleyemedin diye o düğün bitmiştir.
Olmazsa olmazıdır Bodrum yöresi türküleri düğünlerde. Mutlaka işte 9-4'lük bizim hareketli zeybeklerimiz, işte bir Ağır Kerimoğlu, Kıvrak Kerimoğlu gibi türküler işte olması lazım.
O zaman böyle yine Bodrum'u temsil eden hareketli bir türkü mü dinleyelim senden son olarak?
Olur. Dinleyelim. Bir güzel bir Bodrum türküsü var. Aslında biraz unutulmuş bir türküydü. Ben yeniden bunu sık sık sahnelerde çalıyorum. Onu söyleyelim. Gargı Deresi'nin Pinar Odunu.
Aa, çok severim ben de o türküyü. Ben de senden öğrendim zaten bu arada. Çok teşekkür ediyoruz valla. Belki sonra yeniden bir program yaparız sizinle, belli mi olur? Yakınımsınız diye söylemiyorum. Her an yapabilirim yani. Dinleyenler de umarım bu bölümümüzü özellikle beğenmişlerdir. Çünkü Bodrum yöresine ait, daha ağırlıklı Muğla ve Bodrum yöresine ait bir program oldu bu. Ve şimdiye kadar patlat bir şarkıda hiç türkü yapmamıştık. Bu ilk defa oldu. Açılışımızı da Bodrum türküleriyle yaptık. Süper oldu. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Sevinç Ender Kasal, sevgili annem ve babama çok teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi Gargı Deresi'nin Pinar Odunu'yla bu güzel programımızda burada bitiriyoruz. Şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak.
Erkeklere çuha dikelim.